Sesi. Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Günün haberlerini sizlere sunuyoruz. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, Sinir Seçim Amerika ile savaşın durmasının vesilesiyle yayınladığı mesajda İran halkının tüm kesimlerine teşekkür etti. İran Cumhurbaşkanı mesajında, "Biz halkın direnişi ve dayanıklılığına borçluyuz ve derinden inanıyoruz ki bu zafer bu süre içinde tezahür eden birlik, sükunet ve dayanışmanın eseridir," dedi. "Bu tarihi zaferin tüm onuru geçmişine ve kimliğine daha iyi dikkat edilseydi düşmanın böyle bir hata yapmayacağı büyük millet ve medeniyetimize aittir." Parsü'ye göre Mesut Pezeşkan savaşın durması vesilesiyle yayınladığı mesajda halkın tüm kesimlerine teşekkür ederek bu ülkenin en büyük sermayesi olan değerli birlik ve dayanışmanın devam etmesi için çaba göstermeliyiz. Bugünden itibaren daha iyi bir yarın, daha parlak bir gelecek ve daha güçlü bir İran için birlikte ve yan yana olacağız diye vurguladı. Cumhurbaşkanının tam mesajı şöyle: "Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili İran halkı, cesur ve gururlu yurttaşlarım. Büyük ve tarih yapan milletimizin kahramanca direnişinden sonra Siyonist rejimin maceracılığı ve ateşkes çıkarma girişimleri sonucu dayatılan 12 günlük savaşın sona erdiğine tanıklık ediyoruz. Bu süreçte dünya halkının desteğine sahip büyük İran'ın gücünü izledi. Bu savaşın başlatıcısı terörist düşman olmasına rağmen sonu büyük İran milletinin iradesi ve gücüyle gerçekleşti. Bu terörist saldırı İran İslam Cumhuriyeti'nin halk arasında yanlış anlamaları gidermek için diplomatik çabalar gösterdi. Müzakere masasında yer aldığı sırada asılsız ve tekrar eden bahanelerle başladı. Dünya İran'da alınan bildik ve birleşik ve koordineli kararları ve karşı tarafın çelişkili tutumlarını açıkça gözlemledi. Tarih müzakere sırasında ihanet eden ve saldırıya geçen düşmanların sözünü tutmama ve anlaşma ihlallerini unutmayacaktır. Düşmanın saldırganlığı durdurmaya zorlandığı bu günlerde tarihi ve ağır bir ceza aldı. Elbette birçok vatandaşımızın, kadın ve çocuklarımızın, bilim insanlarımızın ve kahraman komutanlarımızın hayatını kaybetmesi ve altyapının zarar görmesi ülkemiz için büyük bir kayıptır. Ancak düşmanın uğradığı zarar şiddeti propaganda sansürüne rağmen tahminlerin üzerindedir. Düşmanın hedeflediği tesislerin yok edilmesi, nükleer bilginin ortadan kaldırılması ve toplumsal kargaşa çıkarma amacımda başarısız kaldı. Buna karşılık Siyonist rejimi ve müttefiklerinin yenilmez hegemonyasının çöküşü ve işgalci rejim coğrafyasındaki önemli tesislerde büyük yıkım dünyaya maceracılığın İran gibi büyük bir ülke maliyetinin çok ağır olduğunu gösterdi. Büyük İran milleti, biz sizin direnişinize ve dayanıklılığınıza borçluyuz ve bu zaferin birlik, sükunet ve dayanışmanın tezahürü olduğunu derinden inanıyoruz. Bu değerli birlik ve dayanışmanın ülkemizin en büyük sermayesi olarak devam etmesi için çalışmalıyız. Bu tarihi zaferin tüm onuru geçmişine ve kimliğine daha iyi dikkat edilse de düşmanın böyle bir hata yapmayacağı büyük milletimize ve medeniyetimize aittir. Biz bugün itibariyle daha iyi bir yarın, daha parlak bir gelecek ve daha güçlü bir İran için birlikteyiz ve yan yanayız. İran Meclis Başkanı, İran'ın atom enerjisi kurmanın nükleer tesislerinin güvenliği sağlanana dek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği askıya alacağını ve İran'ın barışın nükleer programının daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini vurguladı. İran İslami Şura Meclis Başkanı Mahmet Baki Galibaf, çarşamba günü meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada Amerika ve Siyonist rejimin İran Silahlı Kuvvetleri'nin halkın yek vücut desteğiyle verdiği güçlü savunma karşısında ilan ettikleri stratejik hedeflerine ulaşamadan saldırılarını durdurmak zorunda kaldığını belirterek düşman yalnızca zenginleşmeyi durdurmak ve füze programını sınırlamak hedeflerine ulaşmakta başarısız olmadı. Ayrıca İlk kez sahte İsrail rejiminin askeri ve güvenlik altyapısı tahrip edildi. Şehirlerinden tamamen güvensiz hale geldi. Demir kubbenin dokunulmazlık efsanesi çöktü ve İran'ın son saldırılarında sergilenen saldırı gücü sayesinde bu toprakların sakinleri artık asla rahat uyuyamayacak. Yatırımcılar için de güvenlik gelecek için umut kalmayacaktır dedi. Meclis Başkanı Galibaf Amerika'da İran halkının direnişini görünce kendisini bu çıkmazdan kurtarmak için göstermelik bir saldırı düzenlemeye çalıştı. Ancak İran'ın bölgedeki Amerikan askeri üstlenen komuta merkezine verdiği orantılı yanıtın ardından ateşkesi önerdi. Tüm bunlar İran'ın hala dünya enerji ekonomisine etkisi gibi tüm potansiyelini kullanmamış olmasına rağmen gerçekleştiği ifadesini kullandı. Galiba İran Silahlı Kuvvetleri'nin hem ülke içindeki hem de dışındaki tüm İranlıların desteğiyle Siyonist rejimi varoluş krizini hızlandırarak çaresiz bıraktığını ve Amerika'ya da İran'ın saldırmanın pişmanlığını yaşattığını belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın füzeli saldırılarından İsrail'e ağır darbe vurduğunu itiraf etti. Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO zirvesinin marjında konuşan Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın füzeli saldırılarından İsrail'e ağır darbe vurduğunu itiraf etti. İsrail, İran'ın ateşkesine nasıl ilerledi konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, ateşkesin çok iyi gittiğini söyledi. İran'ın nükleer programı konusundaki soruya da yanıt veren Trump, İran'ın şu anda yapmak isteyeceği en son şeyin uranyumu zenginleşmek olduğunu ileri sürdü. Trump, İran'ın nükleer programına izin vermeyeceklerini de yineledi. Donald Trump, ateşkesin İran içinde büyük bir zafer olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, NATO Genel Sekreterinin Amerika Başkanı Trump'a yönelik tebrik mesajına sert tepki gösterdi. Amerika'nın İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından NATO Genel Sekreterinin bu müdahaleyi gerçekten olağanüstü olarak nitelendirip Trump'a tebrik mesajı göndermesi tepki çekti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreterinin Amerikan Başkanı Trump'a yönelik tebrik mesajına sert tepki gösterdi. Bekai, NATO Genel Sekreterine bağımsız bir ülkeye karşı yapılan gerçekten olağanüstü bir saldırganlık eylemini tebrik etmesini utanç verici, nefret dolu ve sorumsuzca olarak nitelendirdi. Sözcü zulüm ve adaletsizliği destekleyenlerin onurunun olmadığını, bir suçu destekleyenlerin ise suç orada ve suçlu sayılacağını vurguladı. Lübnan Hizbullah hareketi İran'dan Amerikan-İsrail saldırılarına karşı kazandığı zafer için tebrik mesajı yayınladı. İran'dan Amerika ve İsrail saldırılarına karşı kazandığı tarihi zaferi ilahi bir zafer olarak kutlayan Hizbullah'ın mesajında şu ifadelere yer verildi. İslam devrim lideri İmam Seyyid Ali Hamine'yi İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve hükümetine, orduya, devrim muhafızlarına ve sevgili İran halkına bu ilahi ve kesin zaferi elde ettikleri için de en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Bu zafer İran İslam Cumhuriyeti'nin gerçek Vaad 3 operasyonunda Siyonist varlığa karşı başlattığı savunma üstünlüğü, illüzyonunu paramparça eden ve işgal varlığının yapay yapısına da derin darbeler vuran hassas ve etkili saldırılarla kendini göstermiştir. Muhterem dinleyiciler, şimdi de günün yorumunu sizlere sunuyoruz. İran'a karşı savaşın Siyonist rejim için ekonomik sonuçları ne oldu? İran halkı ve silahlı kuvvetlerinden 12 gün süren kahramanca direnişinin ardından Siyonist rejim savaşı durdurma çaresinde bulunmak zorunda kaldı. Her ne kadar Siyonist rejim savaşın hedeflerine ulaşıldığını iddia etmeye çalışıp ağır medya sansürüne rağmen bu savaş rejim için maddi ve manevi açıdan büyük kayıplara yol açtı. İnsani açıdan bakıldığında yoğun sansür nedeniyle Siyonistlerin ölü ve yaralı sayısına dair net bir istatistik mevcut değil. Ancak yüzlerce Siyonist bu savaşı hayatını kaybetti ya da yaralandı. Oysa İran İslam Cumhuriyeti soykırımcı Siyonist rejimin aksine sivil bölgelere ve sivil hedeflere öncelikle hedef olarak belirlememiştir. Ekonomik açıdan bakıldığında bu savaş Siyonist rejimi ağır bir maliyet getirmiştir. Siyonist Tecmil Vergi Dairesi İran saldırıları sonucu evleri hasar gören ya da tamamen yıkılan 3.975 kişinin tazminat taliminde bulunduğunu açıkladı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu savaş sırasında 31 bin binanın zarar gördüğünü ve 4 bin aracın imha edildiğini duyurdu. İşgal altındaki topraklarda yayınlanan ekonomi gazetesi Globes, İran'a karşı yürütülen savaşta taşınmaz mallara verilen zararın 5 milyar şekeli ulaşanı ve bunun İsrail savaş tarihinde eşi benzeri görünmemiş bir rakam olduğunu yazdı. Bu miktar Gazze'ye karşı yürütülen savaşa neden oldu. 2,7 milyar şekerlik zararın ilk kanıtıdır. Bunun yanı sıra İran'ın fırlattığı füzeler içinde İsrail'in ekonomik altyapısına büyük zarar verdiği Middle East Eye haber sitesi Tel Aviv yetkililerinin ilk açıklamalarının aksine son saldırıların İsrail için stratejik bir başarı değil, tam tersine açık bir yenilgiye dönüşünü yazdı. İran füze saldırıları ile İsrail altyapısına ciddi zararlar verebildi. İran'ın saldırıları İsrail'e karşı yıpratma savaşının sığınaklardan bile yürütülebileceğini ortaya koydu. Artan askeri harcamalar, temel malzeme eksikliği, inşaat sektöründe durgunluk, ekonomik çöküş, tehdidi, uçuşların durdurması ve havalimanların kapanmasıyla Hayfa ve Tel Aviv'deki ekonomik tesisleri verilen zarar savaşın rejime getirdi. Diğer ekonomik maliyetler arasında yer aldı. Bu ağır zararlar sonucunda aşırı sağcı ve savaşanlısı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in bütçe açığı 134 milyar şekele ulaştı. Muhterem dinleyiciler, günün haberleri ve yorumu dinlediniz. Hepiniz yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Birleşmiş bir halk. İnanmıyorsanız tarihe bakın. Bu halk her zaman, her koşulda birlik ve beraberlik içinde olmuştur. Uzak geçmişten bugüne İranlılar her zaman çeşitli krizlerde ve birçok iniş çıkışlarda birlik ve beraberlik içinde olmuşlardır. Ve bu İran'ın ve İranlıların zaferinin sırrıdır. Siyonist rejimin İran topraklarına saldırısının ilk saatlerinden itibaren büyük ve asil İran halkı bu suçlu rejime karşı el ele ve dayanışma içinde durmuştur. Düşman uzun zamandır İran halkı arasındaki bu derin bağı ve birliği yok edebileceğini düşünmüştür. Ancak İran ile İranlılar arasındaki bağ, suçlu düşmanların komploları tarafından yok edilmeyecek kadar güçlüdür. Tarihin diğer sayfalarında İran'ın Siyonist rejimin saldırganlığına karşı gösterdiği empati ve dayanışmanın örnekleri kaydediliyor ve dünya bir kez daha İran halkının birlik ve beraberliğine tanık oluyor. Birleşmiş Bir Halk özel programıyla sizlerleyiz ve bu özel programda İranlıların düşmanlarla mücadelede dayanışma ve birliğini ele almayı amaçlıyoruz. Kuşkusuz herhangi bir toplumda başarının ve zaferin anahtarı birlik ve beraberliktir. Bu önemli konu İranlıların uzun zamandan beri ilgi odağında olmuştur. Bu nedenle tarih boyunca ve en zor koşullarda İranlılar her zaman güçlü bir birlik içinde omuz omuza durmuşlardır. Tarihi incelediğimizde binlerce yıl öncesinden bugüne kadar İranlıların toprakları için savaştıklarını ve çabaladıklarını ve bu çabanın İran halkının gönül birliği ve dayanışması sayesinde yapıldığını görüyoruz. Yıllardır İran ülkesinin düşmanları İran halkı arasındaki birliği ve dayanışmayı çeşitli yollarla yok etmeyi amaçlıyorlar. Ancak gün geçtikçe ve an be an İranlılar arasındaki gönül birliği çemberi giderek daha da güçleniyor.
Müzik sahte Siyonist rejim İran topraklarına saldırarak İranlılar arasındaki birlik bağını koparacağını düşündü. Ancak şu anda görünen şey ayrılık değil, birliktir. Evet, bu toprağın insanları destanın çocukları olarak şehitlerin kanının koruyucularıdır. İran halkı gönül birliğinde birleşmiştir. Vatanın koruyucusudur ve bu toprağın tüm düşmanlarına karşı güçlü bir şekilde durmaktadır. Cesur İran halkı birliği, ortak dili, empatisi, uyumu ve dayanışmasıyla Amerika, Siyonist rejim ve Avrupa dahil Batı ülkeleri gibi tüm düşmanları diz çöktürdü. Halihazırda tüm dünya İran İslam Cumhuriyeti'nin halkı ve kutsal nizamı arasındaki birliğe tanıklık ediyor. İran ülkesinin Siyonist düşman tarafından saldırıya uğradığı, masum kadın ve çocukların zarar gördüğü bu dönemde İran'ın asil halkı eşsiz bir empati ve birlik sahnesi yaratarak tek sesle suçlu Siyonist rejimin İran topraklarını ihlal ettiği şu günlerde biz büyük İran halkı ülkemiz için, halkımız için ve sevgili topraklarımıza barışın geri döneceği günler için birbirimizin yanındayız diye haykırdı. Siyonist rejim İran topraklarına yönelik saldırganlığının ortasında değinilmesi gereken önemli konulardan biri de İran halkı arasındaki ulusal birliktir. Büyük İran halkı düşmanın onursuz davranışına karşılık olarak ulusal ve görkemli bir direniş gösterdi. Bu da dikkate değer ve elbette takdire şayandır. İran'ın düşmanları ve hasmane medya bu empatiyi azaltmaya çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Ancak İranlıların eşsiz ulusal birliği ve İran'ın seçkinleri, halkı, yetkilileri, güvenlik ve istihbarat güçleri arasındaki kurulan derin bağ, İran'ın çağdaş tarihinin en parlak sahnelerinden birini dünyanın gözleri önünde canlandırdı. Bugün düşman askeri kabiliyetlerden medya araçlarına kadar elindeki tüm araçları İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kullanıyor. Ancak düşmanın hiçbir aracı büyük İran halkının birlik ve beraberliğini karşı koyabilecek kapasitede değil. Burada devrim lideri Ayetullah Hamenei'nin şu ifadelerine atıfta bulunmak yerinde olacaktır. İran ulusunun gücünün işareti, onlarca yıldır devam eden ardışık düşmanlıkların üstesinden gelmesidir. Darbeler, yaptırımlar, siyasi baskılar, güvenlik komploları ve medya saldırganlığı karşısında. İranofobi ve devrimofobi için başlattıkları bu medya saldırısı, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey. Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Dünyanın en güçlü ülkelerinin darbelerine yıllarca göğüs gerebilen, direnen ve boyun eğmeyen bir ülke veya devrim biliyor musunuz? İranlıların düşmanın komplolarına karşı direnmesinin en önemli nedenlerinden biri, hiç şüphesiz İran halkı arasında var olan birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberliğin sayesinde bugün gayretli İran halkı suçlu Siyonist rejime karşı en büyük cesaret ve kararlılıkla durmaktadır. Ve bu menhus rejim tamamen yıkılana kadar direnecektir. Siyonist rejim büyük bir hata yaptı ve İran'ın askeri, savunma ve güvenlik yeteneklerini bilmeden İran topraklarına saldırdı. Diğer yandan bu menhus rejim İran toplumunu tanımıyor ve İran'ın bölgedeki ulusal kimlik duygusunun çok güçlü ve canlı olduğu birkaç ülkeden biri olduğunu bilmiyordur. Düşman İran topraklarına saldırdığında İran halkı arasında düşmanla yüzleşme konusunda ortak, yaygın bir duygu oluşur. Bu ortak ve yaygın duygu İranlıların kalplerini ve ruhlarını birbirine bağlar ve birlik getirir. Ve bu birlik düşmana karşı güçlü bir settir. İslam İnkılabı'nın zaferinin başlangıcından bugüne kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları her zaman bu güçlü engeli yani ulusal birliği yıkmaya çalışmış ve çalışmaktadır. Birleşik, bağımsız ve bütünleşmiş bir İran'ı kendi kötü emellerini engel olarak gören düşmanlar bölünmeyi haykırıyor ve vurguluyor ve İran halkı arasında ayrılıklar ve uçurumlar oluşturarak uğursuz emellerine ulaşmaya çalışıyor. Ancak büyük İran halkı bu düşmanın silahına karşı akılcı ve güçlü bir şekilde durmaktadır. İran halkı şanlı İslam devriminin ülkülerine sadık kalarak direnişin zafer kazandığını ve suçlu Siyonist rejimin İran'a ve İranlılara zarar veremeyeceğini, aksine sadece kendi yıkımını getireceğini bir kez daha kanıtlamıştır. İran halkı, vatanı ve ülkenin güvenliğini savunma meselesi gündeme geldiğinde herkesin çalışmaya hazır olduğunu göstermiştir. Tıpkı kutsal savunma ve 8 yıllık dayatılan savaş sırasında Irak Bas rejiminin saldırganlığına karşı durdukları gibi bugün de onurlarını ve bağımsızlıklarını savunmaya ve İsrail ve Amerika'ya karşı güçlü bir şekilde durmaya hazırdırlar. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin İran'a saldırısı ile ilgili hazırladığımız Birleşmiş Bir Halk adlı özel programımızı dinlediniz. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bir ömür şiddetliye bir son, tarih için bir ders. Değerli dinleyiciler, selamlar. Tarih, gözden geçirilmesi gereken nesiller ve çağlar için ibret verici derslerle doludur. Şimdi ve tarihin de bu kesitinde sahte, ırkçı ve çocuk katili İsrail rejimi şirret ve cinayet dolu yılların ardından öyle bir noktaya varacak ki yakında tarihte ibret verici bir süreçle karşılaşacak. Dünya, soykırıcı İsrail'in cinayetlerine tanık olmaktadır. Gaspçı ve çocuk katili İsrail savunmasız başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere halkı vahşi tecavüzlerine maruz bırakmaktadır. Ve şimdi de bu küstahlık doğrunda bu lanetlenmiş rejim İran topraklarına saldırı düzenledi. Ancak bu küstahlık İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlı ve yıkıcı ve sert yanıtıyla karşılaştı. İsrail'in İran'a tüm dünyanın gözleri önünde saldırısı ile birlikte İran silahlı kuvvetleri kararlı ve ibret verici şekilde karşılık vererek bu utanmaz rejim karşısında dimdik durmayı başardı. Nitekim İslam İnkılabı rehberi şunları söyledi. Siyonist düşman büyük bir hata işledi ve mutlaka cezalandırılması gerekir ve görecektir. İran bu habis düşmanı cezalandırıyor ve geleceğe dönük planı var. Ağır bir cezadır ve düşmanı zaafa uğratacak. Evet, Siyonist düşman büyük hata işlemiştir ve şimdi bu hatanın bedelini görüyor. Öyle bir hata ki bu cani ve vahşi geçmişe sahip olan rejim tarih derinliklerinde dünya ve dünyalılara ibret verici ders sayılır. İran en az son 200 yılda hiçbir zaman savaşı başlatan bir ülke olmamıştır. Ancak kendini savunmada kesin ve kararlı bir şekilde karşılık vermiştir. Cinayetlerle dolu geçmişi olan sahte rejim bu savaşı İran'a karşı başlattı ancak ağır bir bedel ödeyecek. İran meşru şekilde kendine savunarak düşman Siyonistlere ağır darbe indirdi ve bu süreç hala devam ediyor. Öyle bir darbe ki tarihe herhangi bir saldırgana da ibret vericidir. Siyonist rejim ve İran'ın diğer düşmanları ihmal ettikleri konu İran'ın iktidar ve kararlı iradesini göz ardı etmesidir. Öyle bir irade ve kararlılık ki bağımsızlık ve kendine güvenmekle ortaya çıkmıştır ve halk kendi canları pahasına son ana karar verecektir. Öyle bir irade ve kararlılık ki bağımsızlık ve kendine güvenmekle ortaya çıkmıştır ve halk kendi canları pahasına son ana kadar direnecektir. İran İslam Cumhuriyeti ve Aziz İran Milleti bu habis ve cani rejime öyle bir ders veriyor ki tarih hafızasında daima kalacaktır. Halihazırda ve Siyonist medyanın belirttiğine göre İran'ın bu rejime ağır darbeler indirmesi ardından İsrail'de hayat durmuştur. Bu rejimin savunma gücü ağır şekilde zaafa uğramıştır. Ancak İran'ın saldırılarından darbe almadığını ima ederek görüntülerin yayınlanmaması için işgal altındaki tüm gizli kameraları kapatmıştır. Başta Tel Aviv ve Savaş Bakanlığı olmak üzere hassas bölgelerden görüntü olan muhabirleri sorgu altına alarak görevden aldı. Tüm bu olaylar İran'ın füze saldırılarının başarısızlığını göstermek için yalan görüntüler yayınlamak ve tahmine dayalı hasarın gizlenmesi dahilinde yaşanıyor ve bu sorunun başlangıcıdır. İşte demir kubbe hayalinin sonu ve İsrail askeri gücünün sonu. İsrail Tel Aviv içinde bulunduğu bir kenti barındıran bir kamp kurmakla meşguldur ve şimdi bu kente dahil olmak üzere üzerinde gölge düşürdüğü rejimin tüm bölgeleri viraneye çevrildi. Şimdi mazlum gazileri çocuklar İran'ın şanlı direnişinden mutludur ve gülümsüyor. Şimdi dünya İran'ın İsrail'in küstahça eylemine kararlı direnişine tanık oluyor. Halihazırda demir kubbenin içi boş efsanesi yıkılmıştır. Dünyanın en korunaklı işgal altındaki bölgelerde Nakab'daki Nevatim Hava Karagahı İran'ın askeri kabiliyetinin hedefi olmuş ve bu İsrail'in sonu demektir. İsrail'in son yıllarda işlediği cinayetler, diğer topraklara musallat olmanın, günahsız halkın öldürülmesi, diğer ülkelere saldırmak ve zulüm ve baskı asla kalıcı olmayacağını açıkça gösterdi. Filistin intifadasından tutun da uluslararası gerilimler ve diğer ülkeler karşısında küstahlık ve palavra atmaya kadar İsrail daima Batı Asya'daki istikrarsızlık yaratmaya çalışmıştır ve şimdi de bunca cinayetin cevabının alınması zamanı gelmiştir. Şimdi bu rejimin yaptığından pişman olması ve İran askeri kolu operasyonel ve taktiksel gücün gafil avlanması ile başta işgal bölgeleri hakimi Netanyahu olmak üzere sahte rejimin çaresiz ve zillet içinde olmaları zamanı da gelmiştir. Tabi herkes biliyor ki Amerikan savaş uçakları, füzeleri, Amerikan radarları ve hava istihbarat sistemleri, hatta belki de Amerikan pilotları ve elbette Amerikan dolarları hepsi Avrupalıların yoğun destekleri Siyonist rejimin yanındadır. ve şimdi kimliksiz İsrail İran ile savaşta başlatan taraftır. İsrail ve tüm yandaşları bilmelidir ki bu savaşta İran'ın güçlü ve üstün kabiliyetiyle karşılaşmakta ve İran'ın üstün ve şanlı gücü ve direnişi onları dize getirmiştir. Zaman geçiyor ve bugünler tarih sayfalarında kaydediliyor. Gelecek nesiller tarih sayfalarını gözden geçirerek başka topraklarda cinayet işlemek, tecavüzde bulunma, çocuk katleden bir rejimin sorunun geldiğinin farkına varacak. Şimdi Siyonistler yok olmakla uğraşıyor. Bu habis ve menfur rejim yok olmanın eşiğinde ve İsrail'in akıbeti herkes için ibret verici bir derstir. Evet, günümüz cinayetkarlar böyle cezalandırılıyor. Bir ömür cinayet ve kan dökmek ve çocuk öldürmenin sonu yok olmaktır. Şimdi İsrail'in yok olması için geri sayım başlamıştır. Er ya da geç dünya sahte İsrail rejiminin daimi olarak yok oluşuna tanık olacak. Programı bitirmeden evvel şu hususu belirtmekte fayda var. O da İran düşmanları şimdiye kadar ve çeşitli yöntemlerle İran milleti arasında birlik ve beraberliğin oluşmasını engellemiştir. Amerika ve İsrail ve diğer istihbar güçleri İran'da güvenliği yok olması için yumuşak savaş, kargaşa çıkarma, ekonomik savaş gibi çeşitli komplolarla başvurdular. Ancak İran'ı ve İranlıları bu araçlarla yok edemeyeceklerini anladıklarında askeri saldırıya kalkıştılar. Öyle bir yöntem ki İran'ı daima tehdit ettiler ancak şimdi onların askeri gücü ve kabiliyeti İran ile karşı karşıya gelmiştir. Gücün sahip olmadıklarını da anladılar. Muhterem dinleyiciler, programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Hüzünlü Nefes Podcast'i İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Medine'den Mekke'ye manevi ve tarihi yolculuğunu ve Kufe şiirlerinin çağrısına verdiği yanıtı anlatıyor. Bu bölümde halktan gelen mektuplar ve mesajlarla birlikte İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenleriyle adım adım Kufe ve Basra'ya gidiyoruz ve inancın, direnişin ve fedakarlığın görkemli anlarını tasvir ediyoruz. Bu yalnızca tarihi oluşturmakla kalmayan, üstelik bugün kalplerde akan canlı bir hikayedir. Hüzünlü Nefes Podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast'te birlikte geçmişe bir pencere açıyoruz. Tarihin sokaklarında hakikat ve zulmün sesinin her zamankinden daha yüksek yankılandığı bir zamana.
birlikte İslam peygamberinin torunu Hazreti Hüseyin aleyhisselamın coşkulu ve hareketli yolunda adım adım yürüyeceğiz. Bu yol sadece dünyevi bir yolculuk değil, manevi ve insani bir yolculuktur. Fitne kalıntıları ile sadakat ve cesaret sınavları arasında bir yolculuk. Üzülü Nefes podcast'i Yasin Hicazi'nin Ah adlı unutulmaz kitabından uyarlanmıştır. Bu eser Kerbela olayını ve öncesinde yaşananları modern bir dille ve taze bir bakış açısıyla anlatır ve aynı zamanda ünlü İranlı alim Şeyh Abbas Kumi'nin Nafs-ül Mahmum adlı büyük kitabının çevirisidir. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce bu podcast'in İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyorum. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bu anlatının kökleri uzak geçmişe dayansa da hala bizimle konuşmaya devam ediyor ve her kuşak ondan yeni bir gerçek öğreniyor. Hazreti Hüseyin aleyhisselam Medine şehrinden ayrılırken Medine ordusunun kendisini takip edeceğinden endişe ediyordu. Bu yüzden Allah'a sığındı ve şöyle dedi: "Ya Rabbi, beni bu zalim kavimden kurtar." Ehl-i Beyt endişelendi ve ona şöyle dedi: "İbn-i Zübeyr'in sapa yoldan gittiği gibi sen de sapsan ki Medine ordusu seni yakalamasa ve güvende olsan." Fakat Hazreti Hüseyin aleyhisselam güçlü bir imanla kesin bir cevap vererek şöyle dedi: "Hayır, Allah'a yemin ederim ki Allah dilediğini takdir edinceye kadar bu yoldan ayrılmayacağım." İmam Mekke'ye doğru yolculuğuna çıktı. Cuma gecesi Hicri Kamili 60 yılı Şaban ayından 3 gün geçerken Mekke'ye vardı. Mekke Hüseyin için güvenli bir liman ve mesken oldu ve insanlar gruplar halinde sürekli ona akın etti. Umre yapanlar, yakın ve uzaklardan gelen insanlar ve Mekke halkı onun gelişinden memnundu. İbn-i Zübeyr de Mekke'de ve Kabe'nin yakınındaydı. Sürekli namaz kılıyor ve tavaf ediyordu. Zaman zaman Hüseyin'i ziyaret ediyordu. Bazen birkaç gün üst üste, bazen de gün aşırı. Fakat Hüseyin'in varlığı İbn-i Zübeyr'i üzmüştü. Çünkü Hüseyin Mekke'de olduğu sürece insanların Hüseyin'i daha çok destekleyeceğini ve İbn-i Zübeyr'e biat etmek istemeyeceğini biliyordu. Bu nedenle Hüseyin'in Mekke'de kalması İbn-i Zübeyr için büyük bir engel gibiydi. Kufe'de Muaviye'nin ölüm haberi halka ulaşınca Hazreti Hüseyin'in Yezid'e biat etmeyi reddettiği ve İbn-i Zübeyr ile birlikte Mekke'ye gittikleri anlaşılınca, Kufe şehrinin ileri gelenlerinden Sard el-Hazai'nin oğlu Süleyman'ın evinde toplandılar ve Muaviye'nin ölümünden dolayı şükrettiler. Süleyman konuşmaya başladı ve şöyle dedi: Muaviye öldü ve Hüseyin biat etmeyi reddetti ve Mekke'ye gitti. Ey onun Şiileri ve babasının Şiileri! Eğer siz onun dostuysanız ve düşmanına karşı savaşta müttefikseniz, ona bir mektup yazın ve onu Kufe'ye davet edin. Kalabalık hep birlikte kabul etti ve ona yardım edeceklerini ve onun uğruna canlarını feda etmeye hazır olduklarına dair tanıklık ettiler. Bu yüzden ona şöyle bir mektup yazdılar: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Süleyman bin Sa'd el-Hazai, Musayyib bin Nucebe, Refa'e bin Şedad, Habib ibn Mezahir ve Kufe'nin Şiileri ve müminlerinden Hüseyin ibn Ali'ye selamlar. Zalim düşmanı yok ettiği için Allah'a şükrediyoruz. Ümmeti yöneten, hazineyi gasp eden ve halkın rızası olmadan iktidara gelen kişi, salihleri öldüren ve kötüleri bırakan ve halkın servetini zalimler arasında bölüştüren, Semud kavmi gibi onun da yok olmasını umut ediyoruz. Kufe'de imamımız yok. Lütfen bize gelin ki Allah bizi hak üzerine birleştirsin. Numan bin Beşir şu anda Kufe sarayındadır ve siz gelene kadar cuma ve bayram namazlarına katılmayacağız. Eğer sizin gelişinizin haberi bize ulaşırsa onu Kufe'den kovarız ki Suriye'ye gitsin inşallah. Hemen Mekke'ye gidip mektubu Hüseyin'e ulaştırmaları için iki kişiye verdiler. Onlar Mekke'de Hüseyin'e ulaşmak için hızla hareket ettiler. Hüseyin aleyhisselama ulaştıklarında Ramazan'ın iki günü geçmişti. Bundan sonra dört kişi daha Hüseyin'e 150 mektup getirdi. Ayrıca Kufe'nin ileri gelenlerinden Hani bin Hani ve Said bin Abdullah da şöyle bir mektup yazdılar: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Şii ve Müslümanlardan Hüseyin İbni Ali'ye, halk senin yolunu gözlüyor ve onların görüşü senden başkası değil. O halde çabuk gel. Öyleyse Hüseyin aleyhisselam mektupları okudu ve elçilere halkın durumu hakkında sorular sordu. O sırada Hüseyin aleyhisselam ayağa kalktı ve iki rekat namaz kıldı ve Allah'tan hayır ve bereket istedi. Sonra kardeşi ve kuzeni olan Müslim bin Akil'i çağırdı ve ona şu mektubu yazdırdı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Hüseyin ibn Ali'den Müslümanlar ve müminler topluluğuna, Hani ve Said mektuplarınızı getirdiler ve gönderdiğiniz son gruplardı. Her şeyi anladım ve samimiyetle ve Allah'ın kitabına dayanarak hükmedecek, adaleti tesis edecek ve dini hak ile ayakta tutacak bir imamın gelmesini istediğinizi biliyorum. Müslim İbni Akil'i gönderdim çünkü o benim kardeşim ve kuzenimdir ve ailemde güvenilirdir. Bana durumunuzu ve fikrinizi anlatmasını istedim. Eğer fikrinizin geleceğimi yazarsa inşallah yakında gelirim. İmam Hüseyin aleyhisselam sözlerini şöyle tamamladı: Hayatım adına yemin ederim ki imam Allah'ın hükmünü uygulayan, adaleti sağlayan ve hak dini ikame eden kişidir. Kendimi Allah'ın rızası yoluna bırakıyorum. Hüseyin İbni Ali, Müslim İbni Akili, Kays bin Mazhar ve Ammare bin Abdullah ile birlikte Kufe'ye gönderdi. Müslim'e sakin ve dikkatli davranmasını ve Kufe halkının gerçekten birlik içinde olduğunu ve kararlarının ciddi olduğunu gördüğünde kendisine haber vermesini tavsiye etti. Müslim İbni Akil Ramazan ayının ortasında Mekke'den yola çıktı. Önce Medine'ye gitti. Peygamber camiinde namaz kıldı ve ailesiyle vedalaştı. Kays kabilesinden kendisine yol göstermesi için iki rehber tuttu. Görünmemek için yan yollara ve arazi yollarına saptılar. Ancak yollarını kaybettiler ve şiddetli susuzluğa yenik düştüler. Her iki rehber de susuzluktan öldü. Ölmeden önce Müslim'e yolu gösterdiler. Müslim yoluna devam etti. Sonunda 5 Şevval gününde Müslim Kufe'ye girdi ve Muhtar bin Ebu Ubeyde'nin evine yerleşti. Muhtar Müslim'e biat etti ve onu destekledi. Büyük bir Şii grubu Müslim'e gelir ve Müslim onlara Hüseyin'in mektubunu okurdu. Kalabalık mektubu duyduğunda ağladı. Kufe'den 18 bin kişi Müslim'e biat etti. Müslim ayrıca Hüseyin'e bu biatı bildiren bir mektup yazdı. Müslim İbni Akil'in şehadetinden 27 gün önce Şiilerin onun evine geliş gidişleri arttı. İşte orada Müslim'in nerede olduğu Kufe valisi Numan bin Beşir'e bildirildi. Muaviye ve ardından Yezid tarafından Kufe valisi olarak atanan Numan minbere çıktı ve insanlara şöyle seslendi. Ey insanlar! Allah'tan korkun ve fitne ve fesada bulaşmayın. Bana karşı savaşmayan kimseyle işim olmaz ve siz bana karşı harekete geçmediğiniz sürece ben de size karşı durmam. Fakat yemininizi bozar ve zamanın halifesine karşı gelirseniz yardımcım olmasa bile kılıcımla size karşı gelmek zorunda kalırım. Umarım ki içinizden hakikati arayanlar, batılı arayanlardan çok daha fazla olur. Bu sırada Emevi hükümetinin taraftarlarından Abdullah bin Müslim ayağa kalktı ve şöyle dedi. Bu kargaşa iyilikle halledilemez. Sizin siyasetiniz zayıftır. Numan, eğer ben insani ve ahlaki kurallara uymaktan aciz görünüyorsam, bunu zafer kazanmak için kurallarımı çiğnemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum diye cevap verdi. Sonra minberden indi. Fakat Abdullah bin Müslim ve birkaç kişi Yezid'e mektuplar gönderip şöyle yazdılar. Müslim İbni Akil Kufe'ye girdi ve birçok kişi onunla birlikte Hüseyin İbni Ali'ye biat etti. Eğer istersen işinde güçsüz olan Numan'ın yerine Kufe'ye güçlü birini gönder. Haber Yezid'e ulaştı. Sarjun adlı bir danışmana danıştı. Sarjun, Muaviye'nin Kufe ve Basra valiliğini Ubeydullah İbni Ziyad'a emanet ettiği fermanını gösterdi. Yezid, Ubeydullah'ı her iki şehrin valisi olarak atadı ve ona şöyle yazdı. Kufe'den Müslim İbni Akil'in etrafına büyük bir kalabalık topladığı haberi geldi. Kufe'ye git, Müslim'i bul ve eğer yapabilirsen onu tutukla ve öldür ya da sürgün et. Ubeydullah bu emri aldı ve hemen Kufe'ye gitmeye hazırlandı. Aynı zamanda İmam Hüseyin, Yezid İbni Mes'ud ve Ahnaf bin Kays dahil olmak üzere Basra'nın ileri gelenlerine ve kabile liderlerine mektuplar gönderdi. İmam bu mektuplarda onları kendisine yardım etmeye ve onu desteklemeye davet etti. burada Kufe'den ve Müslim İbni Akil olayından bir süreliğine uzaklaşıp, o günlerde huzursuzluk ve kargaşanın gölgesinde kalan ve Hazreti Hüseyin aleyhisselamın Şiilerinden bir grubun kaderinin belirlendiği Basra'ya geçiyoruz. Bu mektuplarda Hüseyin İbni Ali şöyle yazmıştı. Allah Muhammed'i peygamber olarak seçti ve biz onun soyundan gelenler peygambere en yakın ve en şayeste kişileriz. Ancak bu konum bizden alındı. Sizi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine davet ediyorum. Çünkü onlar sünneti yok ettiler ve onun yerine bid'at koydular. Bana katılırsanız sizi doğru yola yönlendireceğim. Basra'nın ileri gelenlerinden Yezid ibn Mes'ud kabilesini topladı ve konuşmaya başladı. Onlara İmam Hüseyin aleyhisselamın manevi konumundan bahsetti ve Yezid'in yönetiminin halkın haklarını nasıl ihlal ettiğini ve yolsuzluk ve zulmü nasıl yaydığını hatırlattı. Yezid İbni Mes'ud, İmam Hüseyin aleyhisselama eşlik etmenin kurtuluş ve şeref yolu olduğunu vurguladı ve onları kendisine destek olmaya davet ederek şöyle dedi. Yezid halifeliğe layık değil. O sefahat ve içki adamıdır ve halkın haklarını bilmez. Fakat peygamberin kızının oğlu olan Hüseyin İbni Ali, halka liderlik etmeye en layık kişidir. Ona eşlik edelim ve hakka yardım edelim. Biraz daha istişare etmek isteyen bir grup hariç, mevcut kabilelerin tümü ona desteklerini ilan ettiler. Yezid İbni Mes'ud, tereddüt edenlere hitaben, eğer imamı desteklemezseniz Allah aranızdaki kılıcı ve fitneyi kaldırmayacak ve bunun her zaman sizin için sorun olacaktır dedi. Basra'nın ileri gelenlerinden Yezid İbni Mes'ud el-Nehşeli İmam Hüseyin aleyhisselamın mektubunu aldıktan sonra ona katılmaya ve ona doğru hareket etmeye karar verdi. Ancak yolun ortasında İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadet haberi ona ulaştı. Basra'daki durum da karmaşık ve tehlikeliydi. Soyluların çoğu İmam Hüseyin'in mektubunu gizli tuttu. Manzar bin Carud hariç. Manzur bin Carud mektubu Basra ve Kufe'nin yeni atanan valisi Ubeydullah ibn Ziyad'a teslim etti. Ubeydullah mektubu okuduktan sonra imamın elçisini aynı gece idam etti. Ertesi gece Ubeydullah ibn Ziyad camiye gitti. Bir konuşma yaptı ve şöyle dedi. Basra'da bir kimse fitne çıkarırsa ona en sert şekilde karşılık veririm. Kufe'yi yönetmek üzere atandım ve kardeşim Osman'ı Basra'da benim yerimi bırakacağım. Karşı çıkan olursa onu öldüreceğim. Ubeydullah ibn Ziyad kararlı ve acımasız bir adam olduğunu göstererek şöyle dedi. Ben Ziyad'ın oğluyum ve kimseye benzemem. Kimse benden kaçamaz. Ubeydullah kardeşini Basra'da bırakıp hızla Kufe'ye doğru yola çıktı. Aynı zamanda Basra'daki Şiilerden bazıları durumu görüşmek üzere Şii bir kadın olan Mariye binti Sa'd'ın evinde gizlice buluşuyorlardı. İmam Hüseyin'in Irak'a doğru yola çıktığı haberi geldi. Ubeydullah ibn Ziyad, Basra'daki temsilcisine yolları kapatmasını ve herhangi bir hareketi gözetlemesini emretti. Bu arada 10 oğlu olan Abdülkays kabilesinden Yezid bin Nubayt, İmam Hüseyin'e katılmaya karar verdi. İki oğlu Abdullah ve Ubeydullah da ona eşlik etti. Mariye binti Sa'd'ın evine gittiler ve Yezid arkadaşlarına İmam Hüseyin'e gidiyorum dedi. Arkadaşları da Ubeydullah ibn Ziyad'a karşı senin hayatından endişe ediyoruz dediler. Fakat Yezid şöyle cevap verdi. Bu iki oğlumun ayakları hak yolunda yakılırsa bile hiçbir düşmandan korkmam. Hızla hareket etti. Bu arada Yezid bin Nubayt'ın İmam Hüseyin aleyhisselamın peşinden geldiği haberi geldi. İmam Hüseyin Mekke'de bir bölge olan Abtaht'taydı. İmam Yezid bin Nubayt'ın imamın Abtaht'taki önceki ikametgahına gittiği bilgisini aldı. İmam Hüseyin de oraya geri döndü. Yezid bin Nubayt imamın önceki ikametgahına ulaştığında İmam Hüseyin'i görmedi ve beklemek için oturdu. Sonra İmam Hüseyin aleyhisselam oraya geri döndü ve Yezid bin Nubayt onu ikametgahında gördü. Yezid bin Nubayt imamı selamladı ve yanında oturdu ve ona gelişinin sebebini söyledi. İmam Hüseyin de onun için dua etti. Yezid bin Nubayt ve iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah İmam Hüseyin ile birlikte Kerbela'da savaştılar ve her üçü de şehit oldu. Ubeydullah İbni Ziyad, Basra halkından 500 kişi seçerek ailesi ve muhafızlarıyla birlikte Kufe'ye doğru yola çıktı. Hüzünlü Nefes Podcast'inin bir başka bölümünü takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Duyduğunuz hikayeler sadece eski ve unutulmuş hikayeler değil, gerçeğe inanan, onun yoluna adım atan ve kaderlerini fedakarlık ve cesaretle şekillendiren insanların yaşayan hikayeleridir. Bu bölümlerin her biri yalnızca geçmişimizi değil, bugünümüzü de şekillendiren ve sesi hala yüreklerde yankılanan tarihi gerçeğin büyük yapbozunun bir parçasıdır. Bir sonraki bölümde Kerbela olayının diğer bölümlerine adım atacağız. Sadakatin, özverinin ve gerçeği olan umudun zorluklar ve fırtınalar arasında öne çıktığı bir yer. İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşlarının Kerbela yolculuğunun öyküsünü birlikte inceleyelim. Duru anlarla ve büyük kararlarla dolu, her anlatıldığında insanların kalplerinde düşünce ve duygu ateşini yakan bir öykü. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulmuştur. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ve eğer bu hikayeler sizin için önemli ve etkili ise onları arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Unutmayın, tarih sadece gözden geçirmek için değil, yaşamak içindir. Umut ve adaletin hayatlarınızda her zaman yaşamasına izin verin. Sizlerden ayrılırken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
En önemli hayat ve bayındırlık unsuru olan su, tüm canlıların varlığının ayrılmaz parçası ve hayatın başlangıcıdır. Evrim teorisine göre ilk amino asidin oluşmasını sağlayan su, metan ve amonyak atmosferin temel maddeleridir. Bu madde ise hayvansal yaşamın başlangıç noktası olarak biliniyor. Tüm yaşayan hücrelerin kütlesinin yüksek oranı sudan oluşuyor. Su, İnsan vücudunun hücrelerinin büyük bir alanını kapsıyor. Su, beşeri uygarlıkta büyük ve özel öneme sahiptir. Eski İran'da su, 4 ana elementten yani toprak, su, ateş ve rüzgar sayılırdı. Dünyada bolca bulunan su, maddelerin her üç hali olan katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunan tek maddedir. İçmek ve kişisel ihtiyaçların giderilmesi ise İnsanın suya olan ilk bakış açısıydı.
Suyu kullanma ve su mühendisliği tarihi eski çağlara ve insanın ilk koloni halinde yaşamaya başlamasına dayanıyor. Eski uygarlıklarda ilk kentler her zaman nehir, deniz ve göletler yanında kuruldu. Bu arada çeşitli sulama ve su intikal yöntemleri oluşturuldu. İnsan hayatında su ve su kaynaklarına ulaşmanın özel önemiyle ilgili nitelik ve nicelik olarak iki görüş söz konusudur. Başlangıçta insanlar daha çok suyun niteliğine ve kalitesine dikkat ediyordu. Gerçi o dönemlerde sular kalite açısından daha yüksek bir durumda bulunuyor ve sanayinin gelişmesi sonucu yaşanan kirlilik ve benzeri bozukluklardan daha az etkilenmişti.
Nehir veya yağmur uygarlıkları, nehirler boyu veya verimli ovalarda oluşan uygarlıklara denir. Ve tarihin de kanıtladığı gibi beşeriyetin en büyük uygarlıkları burada oluşuyor. Eğer bu faktörleri ortadan kaldırırsak, tarihi uygarlıkların oluşması anlamsız olur. Mezopotamya'da oluşan uygarlıklar, Mısır'da Nil Ovası, İran'ın Huzestan Ovası ve Hindistan Yarımadası'nda ise Sind ve Pencab Ovaları, suya bağlı olarak nehir kıyısında oluşan uygarlıklardı.
Bu yüzden dünyanın büyük nehirlerini izlemekle en fazla insanlık uygarlıklarını keşfetmek mümkün oluyor. Asırlar boyunca bu nehirler ve sular muazzam tarım, yenilikler, yatırımlar hatta büyük imparatorlukların oluşmasına neden olmuştur. Birçok hikayede kaderler ve insanlığın düşüncelerinde önemli rolü olmuştur. İlginç olan ise çağımızda bile yaşamak için yeni bölgelerin bulunması çalışmalarında en yakın nehirlerden yardım alınmasıdır.
Eğer yukarıdan dünyaya bakılırsa mavi renkli bir küre şeklinde görünür. Zira yüzeyinin büyük bir bölümü okyanuslar ve denizlerle kaplıdır. 510 milyon kilometre karelik dünya yüzeyinin 361 milyon kilometre karelik alanı su ile kaplıdır. Suyun temin edilmesi için çeşitli kaynaklar mevcuttur. Dünyadaki suların %97,2'si okyanuslarda ve denizlerde birikmiştir ve sadece %2,8 kadarı nehirler, buzullar, atmosferdeki su, yeraltı su havzaları ve topraklarda mevcuttur. Bu sular bulut şeklinde çevrede bulunuyor ve yağmur, kar ve dolu şeklinde toprak yüzeyine ulaşıyorlar. Bu su, güneş enerjisi tarafından okyanuslar gibi yüzeysel su kaynaklarının buharlaşmasıyla oluşur.
Oluşan buharlar, bulut kütleleri halinde sıkışıyor ve rüzgarın etkisiyle hareket ediyorlar. Atmosferdeki suların neredeyse tümü saf sudur ve yağarken havadaki kirleri, toz ve dumanı yok ediyorlar. Yağan yağmur ve kar yine su kaynaklarını oluşturuyor. Yağan kar ve yağmurların bir bölümü yüzeysel suları oluşturur. Yüzeysel sular ise nehir, ırmaklar, göletler şeklinde görünürler. Bu yüzden su içmek, tarım ve sanayi alanında kullanılır. Bu suların bir bölümü kanallar vasıtasıyla baraj ve göletlere doğru yönlendirilir. Yüzeysel sularda maddelerin miktarı ve çeşidi nehir ve ırmak şeklinde olan yüzeysel suların geçtiği topraklara bağlıdır. Buna ilaveten ev ve sanayide kullanılan suların atıkları ise yüzeysel suların daha fazla kirlenmesine sebep olabiliyor. Yüzeysel sular kalitesi ise suda çözülen veya çözülmeyen maddelerin miktarı, çeşitli mevsimlerde değişen hava sıcaklığı, yaşanan fırtınalar veya seller nedeniyle her zaman değişmektedir. Fakat genelde yüzeyde kirlenmiş sular yer altındaki sulardan daha fazla bulanıktır.
İnsanın hayati faaliyetler için tatlı suya ihtiyacı vardır. Tatlı su ise içindeki tuzların oranının çok düşük olması demektir. Denizler ve okyanusların suları tuzludur ve tüketilmesi için çok masraflı olan su arıtma tesislerinin kullanılması gerekir. Dünyadaki tatlı suların önemli oranı kutuplarda ve dağlık alanlarda buzullar şeklinde bulunuyor. Bu yüzden halihazırda İnsanın nehirler, göletler ve yeraltı sularını daha çok kullanması gerekiyor. Doğada su döngüsündeki yıllık su miktarı yaklaşık 40 bin kilometre küptür ve insan sahip olduğu bilgi ve teknolojiyle sadece 25 bin kilometre küpünü kullanabilir.
Su, dünyada hayat kaynağı, en bol miktarda bulunan bileşik olarak günümüzde tanıdığımız hayatın ilk yatağıdır. Her insanın kütlesinin en az %75'i sudan oluşuyor ve de dünyanın yüzeyinin en az %70'ini su kaplıyor. Buna rağmen yerkürede suların sadece %2 oranı tatlı ve içilecek sudan oluşuyor. Geri kalanı ise çeşitli tuzlar, özellikle bildiğimiz normal tuzun suda çözülmüş olması nedeniyle kullanılmaz durumdadır. Üstelik %2'lik tatlı suların en az %90'lık bölümü buzullar şeklinde iki kutupta ve insanların kullanımının dışındadır. Suyun kimyasal formülü, kovalent bağ ile birbirine bağlı olan iki hidrojen ve bir oksijen atomundan meydana gelir. Hidrojen atomları pozitif yüklü ve yaklaşık 105 derece açı iliği oksijen atomunun yanında bulunuyor.
Su kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Suyu diğer sıvılardan ayıran kendine has özellikleri vardır. Örneğin suyun özgül ısısı yüksektir. Donarken hacmi anormal şekilde artar. Düşük viskozitesi var. Faz değişiminde gizli ısısı yüksektir. Bunlar suyun bazı özellikleridir. Su bir atmosfer basıncında ve 100 derece santigratta kaynar ve 0 derecede donar. Su doğada maddenin her üç hali olan katı, sıvı ve gaz olarak bulunabilen tek maddedir. Su donarken soğuk suya nazaran daha düşük yoğunluğa sahiptir ve bu yüzden su üzerinde kalır. Diğer yandan yüzeyde bir nevi izolatör oluşuyor ve orta tabakalarda suyun sıcaklığı ayarlanır.
Suyun diğer özelliklerinden kılcal hareketine değinebiliriz. Kılcal hareket, suyun çok dar kılcal bir boru veya kanalda yer çekimi kuvvetine karşı hareketini ifade eder. Bu hareket oluşur çünkü su boru yüzeyine yapışır. Daha sonra boruya yapışan su kohezyon kuvveti sayesinde üzerinden daha fazla suyun geçmesini sağlar. İşlem yer çekimi adhezyon kuvvetini yenecek kadar su borudan yukarı geçinceye dek tekrarlanır. Bu olayı doğada da görmek mümkün. Örneğin ağaçların kılcal damarlarında su en yüksek dallara kadar yer çekimine karşı hareket edebilmektedir. Bu arada suyun donarken hacim değişikliği konusu ise doğada çok önem arz ediyor. Zira fiziksel bozulma, kayaların ayrışması ve su borularının parçalanması suyun donarken hacim değiştirmesinden dolayı yaşanıyor.
Tabii ki suyun bitkisel ürünlerin üretimindeki rolü inkar edilemez. Her bölgede mevcut olan su oranı ekonomik açıdan hangi bitkinin yetiştirileceği veya yetiştirilmeyeceğini belirler. Tabii ki bitkilerin birçok hayati fonksiyonu su ile kontrol ediliyor. Bitkilerde su eksikliği gelişmesini durdururken geri dönülemeyecek sorunlara sebep olabiliyor ve hatta bitkinin ölümüyle sonuçlanabilir. Tabii ki bu olay sıcak ve kurak bölgelerde ya da biyolojik açıdan yüksek buharlaşma özelliğine sahip olan bitkilerde hızla yaşanır. Bir bitki yeşerirken sürekli topraktan su emiyor ve yapraklarından buharlaşıyor. Yaprakların yüzeyinden buharlaşma oranı ise hava akımı, sıcaklık, yaprak stomaları, hava nem oranı ve benzeri faktörlere bağlıdır. Tabii ki güneş, yapraklar üzerinden suyun buharlaşması için gereken enerjiyi sağlıyor. Eğer bitki tarafından emilen su ve yapraklardan buharlaşan su arasında denge sağlanırsa, bitkinin tüm fonksiyonları normal olarak devam eder.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün okulların ve eğitim kurumlarının çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde kreş gelen aileden sonra ilk eğitim kurumu olarak çocukların sosyalleşmesi üzerindeki tesirinden söz ettik ve dedik ki maalesef son yıllarda birçok aile kendilerinin temel rolünü kreşlere emanet etti ve bu kurumların tek başına çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacağından gafil kaldı. Her halükarda kreşler bilimsel standartlara uygun biçimde olmaları durumunda tabii ki çocukların eğitiminde ve sosyalleşmesinde etkili olabilir. Bugünkü sohbetimizde bir başka önemli eğitim kurumu olan okulun ve ebeveyn ve öğretmenlerin çocukların sosyalleşmesi üzerindeki etkilerini gözden geçirmek istiyoruz.
Bu arada aile kurumundan başka çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa eden diğer bazı kurumlar da vardır ki okul bu kurumlardan biri sayılır. Kuşkusuz her ülkenin eğitim kurumu çocukların ve gençlerin yetişmesinde, kişiliğinin şekillenmesi ve sosyalleşmesinde önemli yeri vardır. Nitekim insan kişiliğinin gelişmesini gözetleme zarureti ve çocukları ruhi açıdan yetiştirmesi yüzünden eğitim kurumları bu meselenin üzerinde önemli durur.
Eğitim kurumlarının önemli bir işlevi çocukları sosyalleştirmektir. Bu arada sosyal terbiyenin kendi kendini yönetme, kişiliğini beyan etme, bağımsızlık, özgüven, rekabet, işbirliği, insanseverlik, kimlik arayışı ve teşhis gücü kazanma gibi önemli bileşenlere ve yine çocukların sosyal kişiliğini oluşturan ve şekillendiren onlarca terbiye ile ilgili bileşen mevzu bahis eğitim kurumunda kazanılan özelliklerdir. Buna göre gerçi sosyalleşme süreci ilkin aile içinde başlıyor fakat okulda kıvam ve yön buluyor. Eğitim sistemi yapıcı ve ebeveynle öğretmenlerden oluşan ikili bir teamül örneği sergiler. Kuşkusuz talim ve terbiyenin yüce hedefleri eğitim kurumunun aile başta olmak üzere diğer kurumlarla uyum içinde hareket etmesiyle gerçekleşebilir. Yine eğitim alanında uzman kadro yetiştirmek gibi alanlarda her türlü yatırım ve aileyle okul arasındaki koordinasyon yüce hedeflere ulaşma bağlamında etkili.
Hepimiz sağlıklı ve bilgili evlatlar yetiştirmek ve onlara iyi bir yaşam temin etmek istiyoruz. Kendi haline bırakılan çocuk ise hiçbir zaman kendi yaşıtlarının kazandığı yetenekleri kazanamayacağı kesindir. Eğitim kurumları ve okul ise çocukların sosyalleşmesinde önemli rolü bulunan en önemli kurumlardan biridir. Bir başka ifadeyle okul ve eğitim kurumları sosyalleşme sürecinde önemli bir etken olarak çocukların ilkokuldan üniversiteden mezuniyet noktasına kadar eşit fırsatlardan yararlanmalarında etkilidir. Bu yüzden iyi ve uygun bir okulun seçimi de çocukların sosyalleşmesinde önemli rol ifa edebilir.
Genel olarak sosyalleşme taklit, eğitim ve yaratmaktan oluşan üç temel yurdan gerçekleşir. Taklit başkalarının davranışlarını, değerlerini ve bakışlarını örnek almak ve kopyalamaktır. Nitekim çocukluk ve gençlik çağında öğretmenler ve yaşıtlar ve arkadaşlar taklit için önemli kaynakları oluşturur. Bu yüzden eğitim kurumlarının ortamı özel önem arz ediyor. Eğitim de az çok resmi tahsil yoluyla bu sürece hizmet ediyor. Gerçekte okul tek başına bireyin talim ve terbiyesinde yeterli değildir ve işlevi aile, medya, arkadaş grupları gibi diğer sosyal etkenlerle tamamlanması gerekir.
Öte yandan okullarda çocuklara verilen derslerin yanı sıra yeni teknolojiler ve yeni teknikler ve bilimlerle tanışmak, sağlık eğitimleri, sorumluluk üstlenme alıştırılması, toplu çalışma gibi diğer eğitim yöntemleri de kullanılmalı. Böylece sosyal talim ve terbiye tüm boyutlarda gerçekleşmelidir. Yine çocukluk ve ergenlik döneminde sahipleri güçlendirmekte, bireyin yaşamında doğru yolu bulması ve sosyalleşme sürecini tamamlaması bakımından önemli bir yöntemdir.
Her halükarda değerler, eğilimler, normlar, sosyal ve kültürel gelenekler ve göreneklerin intikali toplumun yeni kuşaklarını sosyalleştirmek amacıyla gerçekleşir. Sosyalleşmenin temeli ise insanoğlunun bir şahıs olarak doğmadığı ve sadece sosyal talim ve terbiye yoluyla bir şahsa dönüştüğü gerçeğine dayanıyor.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, Sash.